Ayrım 15. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 149. Ses kayıtları bağışıklık yaratmıştı. Ne kadar büyük skandal yayınlanırsa yayınlansın, daha büyüğü bekleniyordu. İnternette yayılan söylentiye göre 25 Mart gecesi çok önemli bir ses kaydının çıkacağı konuşuluyordu. Böyle bir beklenti yaratılmıştı. Halbuki paraları sıfırladan daha büyük ne çıkabilirdi ki? Kim bilir, belki de bu ses kayıtlarını yayınlayanların hesap edemediği Türkiye gerçeği buydu. İstediğin kadar yayınla, sayın ahalimiz alışmıştı, hiç etkilenmiyordu, umursamıyordu. Neticede 25 Mart'ta hiçbir şey yayınlanmadı. Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in İsviçre'de yaşayan torununun torunu Nilüfer Sultan, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Osmanoğlu soyadını kullanabilmesi için izin istedi. Şahit olarak İslam İşbirliği Teşkilatı eski genel sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu'nu gösterdi. İhsanoğlu, "Evet şahidim, Nilüfer Sultan, Padişah Abdülmecid'in torununun torunudur, Şehzade Burhanettin Cem'in kızıdır," dedi. Neticede Nilüfer Sultan, Nilüfer Osmanoğlu oldu. Bu haber yayınlandığında herkes Nilüfer Sultan'ın kim olduğuyla ilgilenmişti ama aslında bu haberde ilgilenmemiz gereken başka biri vardı. Osmanlı'nın şahidi pek yakında Cumhuriyet'e talip olacaktı. Suriye Savaşı bize sıçradı. Niğde Ulukışla'da jandarmanın trafik kontrolünde çatışma çıktı. Bir astsubayla bir kamyonet şoförü öldürüldü. 5 asker yaralandı. Uzun namlulu silahlarla ateş açan, el bombası fırlatan saldırganlar 3 kişiydi. Biri yaralanmıştı. Şoförünü öldürdükleri kamyonetle kaçtılar. 5 kilometre uzaklıktaki sağlık ocağına gittiler. Belli ki bölgeyi biliyorlardı. Çalışanları rehin aldılar, yaralının tedavi edilmesini istediler. Polis etrafı sardı, yine çatışma çıktı, bir polis hayatını kaybetti. Saldırganların ikisi yakalandı, biri kaçmayı başardı. İzini kaybettiren saldırgan, ertesi sabah Köşkönü köyünün camisinde namaz kılarken yakalandı. Arapça konuşuyorlardı ama İkisi Arnavut, biri Kosovalıydı. Hatay plakalı bir taksiyle İstanbul'a gidiyorlardı. Olay yerinde bıraktıkları taksinin bagajından el bombaları, uzun namlulu silahlar, telsizler, kamuflaj kıyafetleri çıktı. Türkiye IŞİD'le böyle tanışmıştı. Suriye savaş uçağı düşürüldü. Sınırımızı ihlal ettiği gerekçesiyle F-16'larımız tarafından füzeyle vurulmuştu. Tayyip Erdoğan, "Benim hava sahamı ihlal edecek olursan tokadımız işte böyle ağır olur," dedi. Breh breh breh. AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yasaklanan bayrak indirme reklamıyla gayet uyumluydu. Ne tesadüftü, değil mi? Suriye tarafından düşürülen ve iki şehit verdiğimiz fantomun intikamı alınmış oluyordu. Fantomumuz iki sene önce düşürülmüştü. Beklenmiş, seçime bir hafta kala kahramanlık destanı yaratılmıştı. Yandaş medya, Niğde ve Hatay sınırında peş peşe yaşanan bu iki hadiseyi köpürtüyor, "Bakın Suriye'den bize düşmanlar geliyor," mesajı veriyordu. Yargıtay, şarkıcı Deniz Seki'ye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan verilen 6 sene 3 ay hapis cezasını onadı. Daha önce 7 ay yatmıştı, yeniden hapse girecekti. Bunca meselenin arasında sanki birileri Deniz Seki'ye kafayı takmış gibiydi. Kulaktan kulağa söylenen dedikodu şuydu: "Deniz Seki'nin başına gelenler senin de başına gelir, ayağını denk al," denilerek diğer sanatçılar sindiriliyor, baskı altında tutuluyordu. Uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu iftirasından korkan sanatçılar, memleket sorunları hakkında sesini çıkarmaktan çekiniyordu. Elbette iddiaydı, dedikoduydu ama mantıksız değildi. Tayyip Erdoğan kestirip attı, bundan böyle Türkiye'de Türkçe olimpiyatı düzenlemeyeceğini açıkladı. Artık bitti, o defter kapandı dedi. TRT aracılığıyla 23 Nisan Çocuk Şenliği yapılırdı. Bunun cemaat versiyonu Türkçe olimpiyatıydı. Dünyanın dört bir yanındaki cemaat okullarında okuyan çocukları getirip Gesi bağlarında dolanıyorum mu filan söyletiyorlardı. AKP iktidara geldikten sonra başlamıştı. İlk defa 2003'te TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın himayesinde düzenlenmişti. Seneler içinde büyümüş, stadyumlarda düzenlenir hale gelmişti. Tayyip Erdoğan ve bakanları daima seyretmeye gider, ayakta alkışlarlardı. Şimdi o defter kapandı diyordu. Kapattığı defterlerden biri de çocukluğundan beri arkadaşı olan İçişleri eski bakanı İdris Naim Şahin'di. AKP'den istifa edince kötü adam olmuştu. Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin'in memleketi Ordu'da konuştu. Buradan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istedi. Olamayınca istifa etti. Aslında niye istifa etti biliyor musunuz? Şantaj kasetleri var, açıklayacaklar diye korkarak gitti dedi. Hiç kimse çıkıp sormuyordu. O şantaj kasetinin varlığını nereden biliyorsun? Ve seçime 4 gün kala Deniz Baykal tapesi çıktı. Diğerleri gibi başçalan veya haramzadeler hesaplarından değil, YouTube'da DLM Hack isimli hesaptan yayınlanmıştı. Ses kayıtlarıydı ama telefondan değil ortam dinlemesiyle elde edildiği anlaşılıyordu. Ses kayıtlarının sonunda bir de fotoğraf vardı. Tayyip Erdoğan gözlüğünü takmış, bilgisayar ekranında bir şeyler seyrederken görülüyordu. Bilgisayarın üstündeki kameradan kaydedilmişti. Fotoğraf o açıyla çekilmiş bir fotoğraftı. Görüntüleri seyrettiren her kimse seyredeni de kaydetmişti. Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses, burada bir müdahale olması lazım. CHP şirazesinden çıktı. Elimizde bu tarz şeyler var. Yayınlanabilecek belge, bunu versem nasıl yaparsınız? İnternet sitelerine mi pas ediyorsunuz? Türlü türlü görüntü var. Ben şimdi bunu koyayım hard diske. Bunun hemen bilinmesi lazım. Hemen başlayın, hemen şeye yükleyin. Videonun devamını da verelim. Dediğim gibi web sitelerinden dünyaya, gerekiyorsa televizyonlardan, belki onlar görüntü vermese de konuşmaları filan verir. CHP bitiyor. Kılıçdaroğlu için de çalışma yapılabilir. Ev içi çekim yapabiliyor musunuz? Diyordu. Kılıçdaroğlu bu ses kayıtları hakkında sürpriz bir açıklama yaptı. Ben gözlerimle gördüm. Gözlüğünü takıp o kasetleri izlediğini gözlerimle gördüm. Bir değil birden fazla kaseti izlediğini gördüm dedi. Nerede gördünüz diye sordular. Açıklayamam cevabını verdi. Bu mesele sadece Deniz Baykal meselesi değildi. Bahsedilen görüntülerle birlikte sadece Deniz Baykal tasfiye olmamıştı, CHP'deki ulusalcılar da tasfiye olmuştu. CHP'nin yönetim kadroları tamamen değişmiş, o güne kadar CHP'ye üye bile olmamış tipler, genel başkan yardımcısı olmuş, Kürtçü kimliğiyle tanınanlar, açılımcı fikirleriyle tanınanlar, hatta siyasal İslamcılar partiye doluşmuştu. CHP'nin adı bahsedilen kasetten itibaren yeni CHP olmuştu. Ve seçime 24 saat kala Suriye tapesi patladı. Devletin bittiği andı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, hükümetin savaş planları hakkında konuşurlarken ortam dinlemesi yoluyla kaydedilmişlerdi. YouTube'da Seçim Gudumu adresinde yayınlanmıştı. Katmerli rezaletti. Hem konuşulanlar bakımından hem kaydedilmesi bakımından. Dünya lideriyiz diyenlere mikrofon takmışlar, dünyadan haberleri yoktu. Anında yayın yasağı getirildi. Anında YouTube kapatıldı. Hukuken içeriğine girmiyorum. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh vizyonundan seçim arifesinde oy devşirmek için savaş tamtamları noktasına gelinmesi, Türkiye Cumhuriyeti adına utanç vericiydi. Ahmet Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun adını verdiği politika, sıfır komşu sıfır sorundu. Tayyip Erdoğan'ın sesi kısıldı. Bağıra bağıra ses telleri rahatsızlanmıştı. Ara verip dinlenmiyor, mitinglere devam ediyordu. Bir oy bir oydur diyordu, her oya ihtiyacı vardı. Van mitinginde tiz tiz çocuk sesi gibiydi. Diyarbakır mitinginde korkunçlaşmıştı. Çünkü kullandığı mikrofona ses kalınlaştırıcı mikser yerleştirilmişti. Hakikaten acınası durumdu. Tayyip Erdoğan'ı sevmeyenler sosyal medyada sesiyle alay ediyor, kahkahalar atıyordu ama Tayyip Erdoğan'ı sevenler fedakarlığı nedeniyle ağlıyordu. Bu şartlarda yerel seçime girildi. 30 Mart 2014 sandıklar açıldı, gene ampul çıktı. 4 temel sonucu vardı. 1. Bunca kepazelik nafileydi. Sayın ahalimiz bana mısın dememişti. 2. Cemaat kaybetmişti. Seçmen gücü olmadığı anlaşılmıştı. 3. CHP'nin oy sayısı artmamıştı. Sağa açılım işe yaramamıştı. 4. Tayyip Erdoğan her seçim zaferi sonrasında yanına Emine Hanım'ı alır, AKP Genel Merkezi'nin balkonuna çıkar konuşurdu. Bu defa balkona sadece Emine Hanım'la çıkmadı, oğlu Bilal'i, kızları Sümeyye'yi, Esra'yı ve damadı Berat'ı da alıp çıktı. Seçimin 4. sonucu buydu. Bilal, Sümeyye, Esra ve Berat da kazanmıştı. Erdoğan ailesi balkondayken Aile Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 11 milyon 454 bin muhtaç insana yardım yapılıyordu. 30 milyar lira dağıtılıyordu. 3 milyon 100 bin aileye yaşlı maaşı, engelli maaşı gibi direkt para veriliyordu. Eşi vefat eden, geliri olmayan kadınlara para ödeniyordu. 2 milyon 600 bin aileye kömür veriliyordu. Bunlar devletin yardımlarıydı. Belediyelerin verdiği hariçti. 2 milyon 100 bin aileye gıda kolisi dağıtılıyordu. TÜİK verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri yoksuldu, her 5 gençten biri işsizdi. OECD verilerine göre Türkiye'de her 4 çocuktan biri açlık sınırında yaşıyordu. Tarihin en şaibeli seçimiydi. Oylar çalınmıştı. Oyların çalındığının kanıtı da bizzat AKP'ydi. Çünkü sadece CHP ve MHP adayları değil, AKP adayları da pek çok şehir ve ilçede oyların çalındığı iddiasıyla itirazda bulunmuştu. Yalova ve Ağrı'da seçimler komple iptal edildi, tekrarlandı. Sayım sırasında pek çok şehirde elektrikler kesilmişti. Enerji Bakanı Taner Yıldız, "Trafoya kedi girdi, o yüzden elektrikler kesildi," dedi. Halbuki Keban Barajı'na bile kedi girse, bu kadar çok sayıda şehirde aynı anda elektrik kesilmezdi. Ankara seçimi tam rezillikti. 100 lira karşılığında AKP mühürlü oyları insanlara dağıtırken yakalananlar oldu. Seçmenle birlikte oy kabinine giren sandık başkanları vardı. Sayıma alınmayan sandık müşahitleri vardı. Geçersiz oylar geçerli sayıldı, geçerli oylar geçersiz yazıldı. Oy vermeye gittiğinde kendi yerine imza atılmış olduğunu, yani kendi yerine başkasının oy verdiğini görenler oldu. Her tutanağın mühürlenmiş olması gerekirken 2000'den fazla mühürlenmemiş tutanak vardı. 2000'e yakın tutanakta kaydırma veya toplam hatası tespit edildi. CHP sonuçlara itiraz etti. Anayasa Mahkemesi'ne bile gidildi. Sonuç değişmedi. Melih Gökçek kazandı. 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 5. defa kazandı, rekor kırdı. İstanbul'da Kadir Topbaş 3. defa kazandı. 2004'te Sefa Sirmen'i, 2009'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenmişti. 2014'te Mustafa Sarıgül'ü yendi. AKP İzmir'i gene kazanamadı. Gene fark yedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 3 dönem üst üste kazanarak 1895-1907 arasında başkanlık yapan efsane Eşref Paşa'nın rekorunu kırdı. Bazı sonuçlar, Türkiye demokrasi tarihi açısından üzerinde düşünülmesi gereken ipuçlarıyla doluydu. AKP'nin yanlış politikaları sonucu, Hatay Reyhanlı'da gelmiş geçmiş en büyük terör saldırısı oldu. 53 kişi hayatını kaybetti, Reyhanlı'da AKP kazandı. Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, hayatlarının baharında katledildiler, Antakya'da toprağa verildiler, Antakya'da AKP kazandı. Öğretmen Metin Lokumcu, Hopa'nın dereleri peşkeş çekilmesin, ağaçlarına zarar gelmesin diye hayatını hiçe saydı, biber gazıyla öldürüldü, Hopa'da AKP kazandı. İstanbul Zeytinburnu Davutpaşa'da, ruhsatsız maytap fabrikası patladı. AKP'li belediyenin sorumsuzluğuyla 21 insanımız öldü. Zeytinburnu'nda AKP kazandı. Alışveriş merkezleri ve çarpık yapılaşmayla sıkıştırılan Ayamama Deresi taştı. Küçükçekmece'ye bağlı iki telli Halkalı'da 31 vatandaşımız boğularak can verdi. Küçükçekmece'de AKP kazandı. Elazığ Kovancılar'da alt tarafı 6 şiddetinde deprem oldu. 21. yüzyılda hala kerpiçte oturuluyordu. 51 insanımız enkazda öldü. Kovancılar'da AKP kazandı. Çin'den sarımsak ithal ediyoruz. Kastamonu Taşköprü'de AKP kazandı. GDO'lu ithal pirinçleri millete yedirdiler. Kastamonu Tosya'da AKP kazandı. Bir yandan One Minutes ayağına yatıp, beri yandan İsrail'i korumak için Malatya Akçadağ Küreci'ye radar kondurdular. Akçadağ'da AKP kazandı. AKP'li bakan Erzurum Pasinler'de vatandaşa, "Beni görünce sevindiğini göstermek için takla at," dedi. Pasinler'de AKP kazandı. Ölüm madencinin kaderi dediler. Güzel öldüler dediler. Taşeron katliamlarının sembollerinden Zonguldak Kozlu'da AKP kazandı. Balıkesir Dursun Bey'de Grizu patladı. 17 işçimiz öldü. Dursun Bey'de AKP kazandı. Samsun Canik'te sel oldu. İnsanlarımız dere yatağına kurulan TOKİ binalarında boğuldu. 13 kişi hayatını kaybetti. Canik'te AKP kazandı. Konya Taşkent'e bağlı Balcılar Beldesi'ndeki ruhsatı olmayan, deprem raporu olmayan, itfaiye raporu olmayan, eğitim izni olmayan, yurt izni olmayan, komple kaçak Kur'an kursu binası çöktü. 17'si kız çocuğu, 18 insanımız hayatını kaybetti. Taşkent'te AKP kazandı. Kütahya Simav'da deprem fırtınası yaşandı. Suriyelilere verdikleri için çadır kalmamıştı. 35 bin insanımız haftalarca sokaklarda sefil oldu. Simav'da AKP kazandı. Kocaeli Dil Ovası'nda sanayi atıkları nedeniyle kanser oranı patladı. AKP'li belediye başkanı, kanser gerçeğini bilimsel olarak ortaya koyan profesöre şarlatan dedi. Profesörü hapse tıkmaya çalıştılar. Dil Ovası'nda AKP kazandı. Türkiye Komünist Partisi, tarihte ilk defa belediye kazandı. 25 sene sağlık memurluğu yapan Mehmet Maçoğlu, Tunceli Ovacık Belediye Başkanı oldu. Ovacık'ta çok matrak bir isim benzerliği vardı. Belediye başkanlığı TKP'den önce CHP'deydi. Başkanın ismi Mustafa Sarıgül'dü. Mustafa Sarıgül CHP ile anlaşamamış, BDP'den aday olmuştu. Yani TKP hem CHP'yi hem BDP'yi hem de Türkiye'nin en şöhretli politikacılarından Mustafa Sarıgül'ün adaşını yenmişti. Mart ayı geride kalırken Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Gümbay aramızdan ayrılmıştı. Türkiye'nin ilk kadın polis muhabiri Vasfiye Özkoçak vefat etmişti. Malezya'dan Çin'e giden Malezya Hava Yolları'na ait uçak, Güney Çin Denizi üzerindeyken kaybolmuştu. 12'si mürettebat, 239 kişi taşıyordu. Bu kitabın yayınlandığı tarih itibariyle bulunamamıştı. Kaçırıldığı iddia edildi. Pilotun kasıtlı olarak uçağı düşürdüğü iddia edildi. İngiliz basını uçaktaki 20 yolcunun askeri radar uzmanı olduğunu, Amerikan Savunma Teknolojileri Şirketi Freescale Semiconductor'da çalıştıklarını, bu şirketin kısa süre önce askeri uçakları radarda tamamen görünmez hale getiren bir cihaz geliştirdiğini yazdı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 157.